Ayrım 54.
Buna karşılık orantılı temsil karşıt yönde etki yapar. Yöresel bakımdan sağlam kökleri olan kanaatler, küçük bir azınlık teşkil ettikleri bölgelerde bile temsil olunabilme olanağı sayesinde ulusal düzeyde genişleme eğilimi gösterirler. Orantılı temsil sistemi ne kadar tamsa bu eğilim de o kadar belirgindir. Pratikte ülkenin tümünün tek bir seçim çevresi haline gelmesine yol açan bütün sistemler gibi ulusal artık sistemi de sözü geçen eğilimi teşvik eder. Nitekim orantılı temsili çoğunluk sisteminden daha sonra kabul etmiş olan ülkelerde kanaatlerin ve partilerin bir çeşit tedrici ulusallaşma geçirdiği gözlemlenebilir. Hollanda hakkında yukarıda değinmiş bulunduğumuz bu olay, İsviçre'de, Belçika'da ve diğerlerinde de aynı derecede göze çarpıcı niteliktedir. Bu iki eğilimden, orantılı temsilden doğan ulusallaşma ile çoğunluk sisteminin sonucu olan yöreselleşme, hangisinin kamuoyunu daha doğru olarak yansıttığını söylemek güçtür. Gerçekte her ikisi de onu karşıt yönlerde saptırır. Birincisi bir kanaatin yöresel özelliklerini zayıflatır, ikincisi ise bu özellikleri güçlendirir. Bu olgunun siyasal önemi açıktır. Orantılı temsil, ulusal birliği, daha doğrusu ulusal benzerliği pekiştirme eğilimindedir. Çoğunluk sistemi ise yöresel farkları derinleştirir. Sonuçlar her ülkenin özel durumuna göre mutlu ya da mutsuz olabilir. Fransa'da orantılı temsil merkezileşme ve benzeşme eğilimini güçlendirmiş gibi görünmektedir ki bu esefle karşılanacak bir durumdur. Buna karşılık Belçika'da aynı sistem Flamanlarla Valonlar arasında rekabeti hafifletmektedir. Oysa Katolik Parti'nin Flaman karakteriyle sosyalistlerin Valon karakterini güçlendirme ve bunların her ikisini de özerklikçi partiler haline getirme eğiliminde olan çoğunluk sistemine dönülmesi bu rekabetin kızışmasına yol açabilecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde de çoğunluk sistemi, kuzey ile güney arasındaki karşıtlığı ve güneyin kendine özgü örgütlenişini pekiştirmektedir. Kanaatlerin coğrafi bakımdan yöreselleşmesi sorunu, yukarıdaki ile karıştırılmaması gereken başka bir biçim altında da ortaya çıkar. Vatandaşların siyasal yönelişlerinde her zaman iki çeşit etken rol oynar. Özel ve yöresel etkenlerle genel etkenler. Bunlara iki ayrımın tam tamına çakışmaktan uzak oluşuna rağmen kişisel etkenlerle ideolojik etkenler de diyebiliriz. Bu iki kategoriyi birbirinden ayırmak kolay değildir. Çünkü bunlar çoğu zaman bilinçsiz şekilde sıkıca iç içe geçmişlerdir. Bunları ayırabilmek için gerçek bir sosyal psikanaliz metodu uygulamak gerekir. Her ne hal ise bizim problemimiz parti sistemleri ile seçim sistemlerinin bunlardan her biri üzerindeki etkisini belirtmektir. Sözü geçen sistemlerin bir kısmı ulusal etkenlerin zararına olarak kamuoyunun yöresel etkenlerinin gelişmesini teşvik eder, diğer bir kısmı ise bunun tersine yol açar. Problemin pratik önemi açıktır. Bir parlamentonun siyaseti üyelerinin özellikle yöresel nedenler dolayısıyla ya da belli başlı ulusal çıkarlar karşısındaki tutumları sebebiyle seçilmiş olmalarına göre temel farklar gösterir. Buradaki karşıtlık orantılı temsille çoğunluk sistemi arasında değil, tek isim usulüyle liste usulü arasındadır. Bunlardan tek isim usulü orantılı temsille bağdaşabilir, devredilebilir oy sistemi. Liste usulü ise çoğu zaman çoğunluk sisteminde de kullanılır. Gerçekten tek isim usulü, yöresel düşüncelerin doğal olarak önde geldiği küçük bir seçim çevresini gerektirir. Oysa liste usulü, yöresel görüşlerin birbirini sınırladığı ve böylece genel sorunların hayli büyük bir önem kazandığı daha geniş bir çevre içinde uygulanır. Şunu da eklemek gerekir ki taşıdığı kişisel nitelik dolayısıyla tek isim usulü kişisel vaatleri kolaylaştırır ve adayın yöresel bağlarına büyük önem kazandırır. Bu bakımdan aday dikkatini pek tabii olarak seçilmesini borçlu bulunduğu o dar çevreye hasretme eğilimindedir. Öte yandan liste usulü bu kişisel etkiyi azaltır. Bloke listede bu etki hemen tamamen ortadan kalkar ve seçmeni kişilerden çok bir partiye, yani yöresel çıkarların savunucularından çok ulusal bir örgüte ve bir ideolojiye oy vermeye zorlar. Gözlemler bu çözümlemenin sonuçlarını doğrulamaktadır. 1945'te Fransa'da ilçe çevresinde uygulanan tek isim usulünün yerini il çevresinde uygulanan liste usulünün alması şüphesiz parlamento ve hükümet üyelerinin siyasal ufuklarının genişlemesine büyük katkıda bulunmuştur. Bu erdemin genellikle sanıldığı gibi orantılı temsilin kendisinden ileri gelmediğini belirtmek gerekir. Buna karşılık Amerikan Kongresi'nin ABD'nin karşı karşıya bulunduğu dünya çapındaki sorumlulukları çoğu zaman gözden kaybedip pek yöresel nitelikteki işlerle uğraşması geniş ölçüde seçim çevrelerinin küçüklüğünün ve buna bağlı olan tek isim usulünün sonucudur. Bununla birlikte diğer etkenler, özellikle partilerin merkeziyet dereceleri de işe karışarak genel sonuçlarda büyük değişiklikler yaratabilir. İngiltere'nin tek isim usulüne ve küçük seçim çevrelerine bağlı olduğu halde yöreciliğin alışılmış kusurlarını göstermediğini belirtmek gerekir. Şüphesiz bu özellik iki parti sistemi ile partilerin merkeziyetçiliğinin bir araya gelmesiyle açıklanabilir. İki parti sistemi bir adayın büyük geleneksel kuruluşlar dışında bağımsız bir asker olarak savaşa girmesini çok güçleştirir. Merkeziyetçilik ise aday seçimini parti merkez organlarının sıkı kontrolü altına sokar ve bu da adayın görüş alanını genişletir. Şüphesiz ikinci etken birincisinden daha önemlidir. Nitekim Amerika'da iki parti sisteminin varlığına rağmen partilerin ademi merkeziyetçiliği onların yöresel yönelimlerini devam ettirmektedir. Öyleyse kanaatlerin coğrafi dağılımı geniş ölçüde parti sistemine ve seçim sistemine bağlıdır. Bu ikisi ya birlikte olarak ya da tek başlarına etki gösterirler. Kanaatlerin siyasal dağılımı bakımından da aynı şey söylenebilir. Yukarıda kutuplaşma olayını partilerin kuvvetindeki değişimleri ve özellikle seçim reformlarının oy dağılımı üzerindeki etkisini incelerken kamuoyundaki sapmanın bazı yönlerine değinmiştik. Burada birkaç tamamlayıcı sözle yetineceğiz. Bunlardan ilki katılmama ile ilgilidir. %100'e yakın bir katılma oranının elde edildiği tek parti diktatörlükleri dışında katılmayanların sayısı her zaman için önemlidir. Bu sayı normal olarak seçmen kütlesinin %10'una, sık sık da %20'sine ulaşır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise çok daha yüksektir. Başkanlık seçimlerinde genellikle oy verme yaşındaki vatandaşların %40-50'sini bulur. Bazı federe devletlerde ise katılma daha da düşüktür. Birçok güney devletlerinde katılmama oranının %80'in üzerine çıktığı olmuş, Güney Carolina'da %90'ı aşmıştır. O halde oy dağılımı hiçbir zaman kanaatlerin dağılımı ile çakışmaz. Bu ikisi arasında katılmayanların yarattığı bir boşluk kalır. Katılmayanların sayısı ise parti sistemine göre değişir. Seçimin adeta otomatik olduğu hakim partili iki parti sisteminde bu sayının en yüksek noktasına eriştiği görülmektedir. Amerika'nın güney devletlerindeki düşük katılma da bununla açıklanabilir. Buna karşılık partilerin denge halinde bulunduğu bir iki parti sisteminde katılmayanların sayısı en düşük noktada gibi görünür. Çünkü bu durumda her oy büyük bir değer kazanır. İki turlu çoğunluk sisteminden doğan seçim ittifaklarının başkalaştırdığı bir çok parti sisteminde ikinci tur sonuçları aşağı yukarı tek turlu bir sistemdekine benzer. İlk turda ise katılmayanların sayısı genellikle daha yüksektir. Partilerden birinin açık bir üstünlüğü varsa ve seçimi kazanacağı önceden belli ise oya katılanların oranı tek turlu bir sistemde olduğu gibi çok düşük olur. Bu konuda 1919'dan önceki İsviçre ile Amerika'nın güney devletlerini karşılaştırabiliriz. İsviçre'de katılmayanların oranı 1902'den 1911'e kadar %43.2 ile %47.5 arasında oynamış, 1914'te %53.6'ya kadar çıkmıştır. Orantılı temsilin sonuçları ise bu ikisi arasında görünmektedir. Zaten bu konuda bir yargıya varmak da güçtür. Çünkü genellikle orantılı temsilin kabulü, genel oyun ya da kadın oyunun kabulü gibi bir olayla düşümleşmiştir ki bu da aynı ülke içinde yapılacak karşılaştırmaları yanıltıcı niteliktedir. Böyle bir karşılaştırma sadece İsviçre, Norveç ve Danimarka için mümkündür. Çok daha önemli bir sorun kamuoyundaki bölünmeler sorunudur. Partilerin sayısı hakkındaki çözümlememiz bu bölünmelerin sadece vatandaşlar arasındaki doğal farklardan değil, aynı zamanda dış etkenlerden de doğduğunu ve bunların en kuvvetlisini seçim sisteminin teşkil ettiğini göstermiştir. Bu açıdan siyasal bölünmeler kamuoyunda mevcut farkların bir yansısı olmaktan çok kamuoyuna dıştan yüklenen bir çerçeve niteliğini taşırlar. Tek turlu çoğunluk sisteminden doğan iki partili rejim, kamuoyundaki tali ayrılıkları ortadan kaldırıcı ve kamuoyunu iki büyük rakip eğilim etrafında birleştirici bir etkiye sahiptir. Buna karşılık çok parti sistemi, kamuoyunun her nüansının ayrı bir partide şekillenmesini mümkün kılmak suretiyle bunların gelişmesini teşvik eder. Dolayısıyla genellikle çok parti sisteminin aslına daha sadık bir temsil sağladığı sonucuna varılmaktadır. Oysa gerçek herhalde bu kadar basit sayılamaz. Orantılı temsilin gerek çoğaltıcı etkisi, gerek partilere verdiği karşılıklı bağımsızlık dolayısıyla ortaya çıkardığı kanaat karmaşıklığının, iki parti sistemi ile çoğunluk sisteminden doğan basitleşmeye oranla gerçeğe daha uygun olduğu kesin değildir. Yukarıda değinmiş olduğumuz gibi kamuoyu iki büyük rakip bölüme ayrılma yolunda köklü bir eğilime sahip görülmektedir. Bu bölümler içerisinde birçok nüanslar mevcut olmakla beraber bölümlerin oldukça belirgin dış sınırları vardır. Şu halde iki parti sisteminin sakıncası her manevi aile içerisindeki tali farkları ortadan kaldırma eğiliminde oluşudur. Buna karşılık sistemin başlıca faydası bu manevi aileler arasındaki genel uzlaşmazlığı doğru olarak yansıtmasıdır. Öte yandan orantılı temsilin doğurduğu çok sayıda bağımsız partilerden meydana gelen bir sistem, kamuoyundaki bu temel bölünmeyi tamamen gözden silmek ve ayrıntılara ilişkin bölünmeleri mübalağalı derecede büyütmek gibi önemli bir sakınca göstermektedir. Nihayet iki turlu çoğunluk sisteminin vücut verdiği, ittifaklarla düzeltilmiş bir çok parti sistemi ikinci tur anlaşmalardaki alışveriş sayesinde hem temeldeki dualizmin hem her grup içerisindeki tali uzlaşmazlıkların aynı anda ifadesini mümkün kılmak gibi bir avantaja sahiptir. Şunu da belirtelim ki partiler çeşitli hiziplerin doğup bir arada yaşayabilmelerine imkan verecek esnek bir yapıya sahip oldukları takdirde iki parti sistemi de aynı sonuca yol açar. Problemin başka bir yönü ise kanaat ayrılıklarının kapsamıyla ilgilidir. Burada da benzer bir takım karışıklıklara rastlanmaktadır. Çok parti sisteminin büyük çatışmaları birçok bölümlere ayırmak suretiyle bu ayrılıkları hafifletme avantajına sahip olduğu, oysa saf iki parti sisteminin iki blok durumuna yani aşırı derecede bir zıtlaşmaya yol açtığı genellikle ileri sürülür. Bu iddia parlamentoda temsil bakımından mevcut sayısal farklarla siyasal ayrılıkların derinliğini birbirine karıştırmaktadır. Gerçekte çok parti ve iki parti sistemlerinin etkileri bu yaygın kanıya tamamen ters yöndedir. Halcomb, Encyclopedia of Social Sciences'daki makalesinde iki parti sisteminde partilerin birbirine benzeme eğiliminde olduklarına haklı olarak işaret etmiş fakat bu benzeşmenin etkenlerini belirtmemiştir. Bu etkenler kolayca tayin edilebilir. Açık bir örnek olmak üzere bugünkü İngiltere'yi ele alalım ve artık bir önemi kalmamış bulunan Liberal Parti'yi bir yana bırakalım. Seçimi Muhafazakar Parti'nin mi yoksa İşçi Partisi'nin mi kazanacağını tayin edecek olan kimdir? Daha sağdaki ya da soldaki bir partiye oy veremeyecekleri için ne yaparlarsa yapsınlar tabiatıyla kendi partilerine oy verecek olan fanatik partizanlar değil, siyasal bakımdan merkezde yer alan ve bazen muhafazakarlara bazen işçilere oy veren 2 ya da 3 milyon ılımlı İngiliz. Bunların oyunu kazanabilmek için partilerden her ikisi de sakin bir tavır ve güven verici bir tutum takınacak. Muhafazakar parti muhafazakarlığını, işçi partisi de sosyalizmini yumuşatmak zorunda kalacaktır. Her iki parti de açıkça merkeze yönelen ve dolayısıyla aralarında derin bir benzerlik bulunan siyasetler saptama lüzumunu duyacaktır. Burada seçim sisteminin bir merkez partisinin kuruluşunu önlediği bir ülkede, merkezin bütün parlamenter hayatı etkilemesi gibi paradoksal bir durumla karşılaşıyoruz. Sonuç siyasal çatışmaların gözle görünür derecede hafiflemesidir. Fransa'da çok yaygın olan iki blok efsanesi gerçeğe uygun değildir. Bununla birlikte partinin seçim sırasındaki propagandasıyla hükümetteki eylemleri arasında belli bir ayrım yapmak gerekebilir. Bunlardan ilki, merkezdeki yüzen oyları kazanabilmek için nispeten ılımlı niteliktedir. İkincisi ise daha aşırı olan militanları tatmin edebilmek için daha az ılımlı nitelik taşır. Burada partilerin iktidarı kullanırken seçim platformlarındakinden daha ölçülü davranmaları yolundaki genel eğilimin açık bir istisnası göze çarpmaktadır. Yani bir çeşit tersine demagoji söz konusudur. Komünist partilerin propagandalarında bunun başka örneklerine de rastlanmaktadır. Her şeye rağmen partilerden her ikisinin de çoğunluk yönelimine sahip olması, bunların vaatleriyle eylemleri arasındaki aykırılığı azaltmakta ve yapabilecekleri her çeşit demagojiyi sınırlandırmaktadır. Orantılı temsilden doğan çok sayıda bağımsız partilerden kurulu bir sistemde sonuçlar aksi yöndedir. Burada normal olarak her parti temsil gücünü ancak en yakın komşusu zararına arttırabilir. Örneğin Fransa'da komünistler sosyalistler zararına, halkçı cumhuriyetçiler de ılımlılar, radikaller ya da Fransız halk topluluğu zararına ve benzeri. Dolayısıyla her parti en yakın rakipleriyle aralarındaki temel benzerliklere dikkati çekecek yerde kendisini bunlardan ayıran teferruat farkları üzerinde durur. Sonuç olarak siyasal bölünmeler derinleşir ve çatışmalar yoğunlaşır. Komşu partiler arasındaki rekabetin böylece kızışmasına paralel olarak sağdaki partilerin daha sağa, soldaki partilerin de daha sola çekilmeleri suretiyle kamuoyunda genel bir aşırılaşma görülür. Her grup içerisindeki her parti komşularıyla açık arttırmaya girişir. Üçüncü Cumhuriyet'te bu olay solda sağda olduğundan daha belirgin nitelikteydi. Çünkü sağ rejimin eski muhalefetlerinden ve sola kayma olayı sonucunda tutuculuğa doğru itilmiş olan eski solculardan meydana geldiği için bir suçluluk duygusu hissediyordu. Bütün merkez partilerinin solda görünme arzusu bu bakımdan büyük anlam taşır. Bununla birlikte aşırılaşma sağda da kendini göstermekte ve ılımlılarla dönekler daima kınamalarla karşılaşmaktadır. 1934'ten sonra sağda faşizmin cazibesi açıkça hissedilmiştir. 1945-1946'da ekonomik liberalizm demagojisi Radikal Parti'de hatta MRP'nin bir kesiminde ağır basmıştır. Kamuoyunun aşırılaşması diğer ülkelerde bu derece ileri gitmemişe benzemekle beraber bu yolda genel bir eğilimin mevcut olduğu görülmektedir. Bu eğilim kamuoyunu iki parti sisteminde aldığı yönün tersine yöneltir. Kamuoyu merkezcil bir baskı yerine merkezkaç bir baskının etkisinde kalır. Gerçi hükümet zorunlulukları elbette bu merkezkaç itişi sınırlandırır. Ama aynı zamanda iktidara katılmayan aşırı partilerin demagojik ve uzlaşmaz tutumlarını sürdürmelerine de imkan verir. Buysa seçim tehdidi dolayısıyla merkez partilerini güç duruma düşürür. Bu bakımdan hükümet aşırılaşma sürecinden daima zarar görür. İkinci tur ittifakları çok parti sisteminin etkisini düzeltmeye yardımcı olsa bile bu süreç gene de ortadan kalkmaz. Çünkü seçim ittifakları daima en aşırı partinin hakimiyetinde olma eğilimindedir. Mamafi Merkez Partisi'nin tahtıravalli oyunu rekabetlerin bir parça hafiflemesine yol açar. İki blok arasındaki genel çatışmayı yumuşatır. Ancak bu yatıştırıcı etki bazı karışıklıklar da doğurur. Merkez milletvekillerinin bir kısmı sağın desteğiyle, bir kısmı da solun desteğiyle seçilmişlerdir. Merkez partileri bu yarasa taktiği yüzünden daima iki karşıt güç arasında kalıp parçalanma eğilimi gösterirler. Bu partilerin ayrı görüşlü milletvekillerinin geçirdikleri vicdani bunalımlar, onları bazen tutucu, bazen ilerici bir siyasete yöneltir. Üçüncü Cumhuriyet döneminde radikal parti örneği bu mekanizmayı iyi açıklar. Kısacası burada rekabetlerin yumuşatılmasından çok istikrarsızlaştırılması söz konusudur. Çatışmalar kamuoyundaki gerçek bir değişimin sonucu olmayan, değişken bir karakter alır. Karşıt kanaatlerin kesişme noktasında bulunan bu karma fikirli milletvekillerinin ne gibi bir temsil yeteneği olabilir? Temsilin bu kadar büyük bir sapma göstermemesi için Merkez Partisi'nin çok esnek olması ve kendisine verilen oyların dağılış tarzına uygun düşecek şekilde karşıt hiziplere bölünmüş bulunması gereklidir. Aksi halde bu partinin tutarlılığı seçmenler arasında suni bir birlik unsuru yaratır ve böylece çatışmalar hafifletilmiş değil, tersine çevrilmiş olur. Ayrıca ikinci turun ve ittifakların komşu partiler arasındaki siyasal farkların derinleşmesine engel olmadığı, bu partilerin aralarındaki yüzen oyları kendilerine çekebilmek için ayrılık noktalarını özellikle belirtmeye çalıştıkları gözlenmektedir. Hatta en çok oy alan ortağın bütün milletvekilliklerini toplamasına imkan veren feragat mekanizması bu ayrılıkları daha da karlı kılmaktadır. Partilerin iç yapılarının da çatışmaların derinliği üzerinde büyük etkisi vardır. Türdeş, merkeziyetçi ve totaliter partiler kamuoyunda gerçek hayatta bulunmayan silinmez bölüntüler yaratırlar. Örneğin Fransa'da Komünist Partisi'nin mahiyeti onu bütün diğer partilerden tamamen ayırır. Oysa komünist seçmenler diğer vatandaşlarından hiç de o kadar farklı değillerdir. Komünizmden ayrılıkçı bir hareket olarak söz ederken, partinin kendisiyle temsil ettiği kamuoyu kesimi arasında bir ayrım yapmak gerekir. Terim bunlardan ilki bakımından doğru olmakla beraber ikincisi bakımından doğru değildir. Dolayısıyla partinin yalnızlığı Fransız kamuoyunun temsilini saptırmaktadır. Gerçekte Fransız kamuoyunun çoğunluğu 1936'da olduğu gibi bugün de sol eğilimlidir. Komünist ve sosyalist seçmenlerle radikal ve halkçı cumhuriyetçi seçmenlerin gerçekten ilerici olanları toplandığı takdirde ülkenin yarısından fazlasına ulaşan bir toplam elde edilmektedir. Fakat Komünist Partisi'nin mahiyeti onu diğer partilerle işbirliğinde bulunmaktan alıkoymak ve 3 parti ittifakında 1947 yılında meydana gelen kopmayı devam ettirmek suretiyle bu ilerici kamuoyu çoğunluğunun parlamento ve hükümet planında ifade bulmasına imkan vermemektedir. Dipnot: 1951 seçim sistemi 3 parti grubunun parlamentodaki çoğunluğuna son vermiş, fakat bu partiler oyların %53.3'ü ile ülke içerisindeki çoğunluğu korumuşlardır. 1956 seçimleri sonucunda sol, ister 1936 Halk Cephesi biçiminde, ister 1945 3 parti ittifakı biçiminde olsun, bir kez daha parlamentoda çoğunluğu sağlamıştır. Ancak Komünist Partisi'nin yalnızlığı nedeniyle bu çoğunluk bir hükümet kuramamıştır. Partinin bu niteliği sol kanat içinde köklü bir ayrılık yaratarak solu tamamen felce uğratmaktadır. Bu iç demir perde sonucunda bütün Fransız siyaseti sağa kaymakta, buysa kamuoyuna aykırı düşmektedir. Komünist milletvekillerinin oyun dışı olmaları yüzünden Komünist Partisi'ne verilen sol oylar sanki hükümsüz kalmaktadır. Bu milletvekilleri oyunu bozabilmekte fakat ona katılamamaktadır. Dolayısıyla ulusal temsil tam bir sapmaya uğramaktadır. Üç parti ittifakının yeniden kurulması ya da yeni bir halk cephesinin doğması da temsilin doğruluk derecesini arttıracak değildir. Çünkü Komünist Partisi'nin böyle bir ittifak içerisindeki ihtilalci ve bölücü tutumu, seçmenlerinin reformculuğuna ve rejime bağlılıklarına uygun düşmeyecektir. Kamuoyu başka bir yönde olmakla beraber gene de sapmaya uğrayacaktır.